Ayrım 21.
Onlar yalnız bu bölüme bakarak bütün kitabı bir tür yüksek gerçeklik olarak yorumlayacaklarını sanıyorlar. Gerçekte o bölüm dostumun dört cümlesiyle çelişki içindeydi. Bu konuda törenin soykütüğünün ön sözüne bakılabilir. Adı geçen bölüm şudur. Çağımızın en gözüpek, en taş yürekli düşünürlerinden biri, töre duyuşlarının kaynağı üstüne adlı kitabın yazarı diye okuyun. Nietzsche, ilk töresiz insan eylemlerinin o keskin, o derine inen çözümlenmesi sonunda hangi ilkeye ulaştı? Töreye uygun insan kavranılır dünyaya, doğal insandan daha yakın değildir. Çünkü kavranılır bir dünya yoktur. Bu cümle tarihsel bilginin, diye okuyun, bütün değerlerin yenilenişi çekici altında sertleşerek, keskinleşerek gelecekte, belki 1890'da bir gün insanlığın metafizik gereksinişinin köküne indirilecek bir balta olacaktır. Bunun insanlığın yararına mı, yıkımına mı olacağını kimse bilemez. Ne olursa olsun çok önemli sonuçlar yaratabilecek, hem verimli hem korkunç, bütün büyük doğrular gibi o çifte yüzüyle dünyaya bakan bir cümledir bu. Gün açımı kızarlığı. Töreyle savaşım bu kitapla başlar. Ondan barut kokulara yayılmaz. Tersine bambaşka, çok daha güzel kokular gelir. Yeter ki burun delikleri biraz duyarlı olsun insanın. Bu ne öyle ağır ne de hafif bir topçu ateşidir. Kitabın etkisi olumsuzdur. Ancak kullandığı araçlar pek de öyle değil. Etki bir sonuç olarak bu araçlardan doğuyor. Topçu ateşi gibi değil bu. İnsan bu kitabı elinden bırakırken o güne değin töre adı altında saygı gören, tapınılan her şeye karşı içinde bir ürkme, bir çekinme duyuyor. Ancak bu kitapta yine de olumsuz bir söz, bir saldırı, kötülük bulamazsınız. O güneşte yatar, yüz yuvarlak, mutlu, kayalar arasından güneşlenen bir deniz hayvanı gibi. O deniz hayvanı da benim işte. Kitabın neredeyse her cümlesi Cenova yakınlarında o birbirinin içine girmiş kayalıklarda tasarlanmış, ele alınmıştır. Denizde baş başa kalmıştık orada. Aramızda bir takım gizli şeyler de vardı. Şimdi bile bu kitabı ne zaman elime alsam her cümlesi derinlerden benzeri pek bulunmayan bir şeyler çekip çıkaran bir balık oltasının iğnesine döner. Derisi anılarla ürperir durur. Belirsizcesine. Gerçi az sanat da yok onda. O sessizce uçarcasına geçip giden şeyleri benim tanrısal kertenkeleler dediğim o durmaksızın kaçan anıları yakalamak az iş değil. O zavallı kertenkeleleri birdenbire şişleyen o genç Grek tanrısının kan dökücü tutumuyla değil de ona yakın sivri bir şeyle, kalemin ucuyla yakaladım. Daha ışımamış nice gün açımı kızırlığı vardır. Dipnot 1. Eski bir Anadolu tanrısı olan Hermes. Diğer bu Hint yazıtını koydum kitabımın başına. Dipnot 2. Hintlerin kutsal kitabı olan Rig Veda'da geçen bir söz. Yeniden bir günün, ard arda gelen günlerin, sayısız yeni günlerle dop dolu bir dünyanın başlayacağı o pırıl pırıl sabahı, o tatlı gün açımı kızılığını nerede arıyor yazar. Bütün değerlerin yenilenmesinde, bütün töre değerlerinden kopmakta, o güne değin yasaklanan, küçümsenen, lanetlenen her şeye evet demekte, güvenmekte arıyor. Bu olumlayıcı kitap, bütün ışığını, sevgisini, gönül yakınlığını o kötü şeylerin üstüne döküyor tepeden tırnağa. Onlara yüce bir hak ve öncelik tanıyor. Onu yok bildiğim için töreye saldırmıyorum artık. Ya da diye bitiyor kitap. Ya da ile biten birinci kitaptır bu. 11. İnsanlığın en yüce anlamda kendine döneceği, geriye doğru bakacağı, ileriyi gözleyeceği, rastlantının rahiplerin boyunduruğundan kendini kurtararak niçin neden sorularını bir bütünlük içinde ortaya koyacağı o zaman süresini, o büyük öğleyi hazırlamak olan ödevim şu kanının kaçınılmaz bir sonucudur. İnsanlık doğru yolu kendi başına bulmamıştır. Onun yöneltilişi tanrısal bir iş değildir. Tersine yok sayan o bozucu içgüdüler, gerileyiş, içgüdüsü onu yoldan saptırdı. Hem de insanlığın en kutsal değerleri arasında egemen oldu. Bu yüzden töre değerlerinin kaynağına yönelen soru benim için en başta gelen sorulardan biridir. Çünkü insanlığın geleceği bu sorunun karşılığına bağlıdır. Her şeyin en iyi ellerle yönetildiğini, şu tek kitap sayılan İncil'in bize insanın alın yazısını elinde bulunduran tanrısal bilgelik üstüne en son çözümleri getirdiğine, artık daha ötesini düşünmenin gereksizliğine inanmamızı istemeyi gerçekçi bir alana aktarınca şu sonuca varılır. O acınacak durumun tersi doğrudur. Bugüne değin insanlık en kötü ellere düşmüş, en yetersizler, düzenciler, öç alma duygusu taşıyanlar,
şu ermiş denen dünyaya kara çalıcı, insanlığın üstüne çamur atıcı kimselerce yönetilmiştir. Onlar bunun aydınlığa çıkmasını istemiyorlar. İşlerinde kılık değiştirmiş birer rahip olarak bilgelerin de bulunduğu şu rahiplerin yalnız belli bir din topluluğunda değil, bütün toplumda dizginleri ele aldıklarının, girileyiş töresiyle bitiş iradesinin gerçek töre sayılışının en kesin belirtisi, çıkar gözetme işe verilen büyük değer ve her yerde bencilliğe karşı duyulan düşmanlıktır. Bu konuda bana aykırı düşünenleri mikrop bulaşmış kimseler olarak görüyorum. Ne yazık ki herkes bana aykırı düşünüyor bu konuda. Bu değer karşıtlığı üzerinde duran bir fizyolog burada hiçbir şüpheye kapılmaz. Örgenlerde en önemsiz bir öğe kendini korumada, özünü sürdürmede biraz bozukluk gösterdi mi organizmanın bütününü yozlaştırır. Fizyolog bu yozlaşan öğenin kesilmesini ister. Organizmada onunla dayanışmanın süreceğine inanmaz. Ona acıma, onunla dayanışmanın süreceğine inanmaz. İşte rahibin istediği de budur. Bütünün insanlığın yozlaşması. Bu yüzden o yozlaşan öğeyi boyuna saklar. Bunun karşılığı olarak da onu egemenliği altına alır. Ruh, nefs, özgür, istenç, tanrı denen ve törede geçerli olan yalancı kavramlar insanlığı fizyolojik bakımdan yıkmak anlamına gelmiyor mu? Kendimizi korumaya, gövdenin başka deyimle hayatın gücünü çoğaltmaya önem vermemize engel oluyor. Kansızlığı bir ülkü, gövdeyi küçümsemeyi ruhun kurtuluşu diye anlıyorlarsa bunlar gerileyişe götüren bir yoldan başka ne olabilir? Şimdiye değin töre, dengeyi yok edici içgüdülere karşı direnme, sözün kısası çıkar gözetmeyiş olarak anlaşılıyordu. Gün açımı kızırlığı ile ilk kez bencil olmayan töreye karşı savaşa giriştim. Dipnot 1. Nietzsche'nin burada sözünü ettiği çıkar gözetme, insan varlığının bütünlüğünü sürdürmek, sağlığını korumak, yozlaşmasını önlemek için gerekli doğal güçlerden yararlanmadır. Bugünkü anlamda kullanılan çıkarcılık gibi, kendinden başkasını düşünmeden eline geçenden yararlanma değildir. İyi ile kötünün ötesinde. Geleceğin felsefesine giriş. 1. Bundan sonraki yıllarda yapacağım iş iyiden iyiye belirlenmişti. Olumlayıcı kesimini bitirmiştim işimin. Sözle, eylemle hayır diyen bölümüne gelmişti sıra. Bunlar da şimdiye değin sürüp gelen değerlerin yenilenmesi, büyük savaş, son karar gününün belirlenmesiydi. Bu arada bir de yavaş yavaş çevreme bakıyor, kendime yakın gördüklerimi, güçlerine dayanarak bu yok etme işinde bana yardıma dokunabilecekleri arıyordum. İşte o günden beri yazılarımın her biri bir oltadır. Kim bilir belki de olta atmakta herkesten ustayımdır. Oltama hiçbir şeyi takılmamışsa suç benim değil artık, balık yokmuş. 2. Bu kitabın özü çağdaşçılığın bir eleştirisidir. 1886. Çağdaş bilimlerin, çağdaş sanatların eleştirisidir. Çağdaş politika bile bunun içine girer. Arada bir bunlara karşıt olarak az çağdaş olan bir örnek, soylu, olumlu kılıcı bir örnek de veriliyor. Bu sonuncusu göz önünde tutulursa bu kitap bir soylular okuludur. Bu kavram bugüne değin hiç böyle köklü, böyle özlü bir anlamda kullanılmadı. İnsanın ona dayanabilmesi için yiğit olması, korku nedir bilmemesi gerekir. Çağımızın övündüğü bütün varlıklar bu örnekle bir çelişme, bir görgü eksikliği olarak duyulur. Söz gelişi şu ünlü nesnellik, şu herkesin acısına ortak olmak, şu yabancı zevke kul olan, küçük olaylar karşısında yerlere kapanan tarihsel görüş, bir de şu bilimsellik, Zerdüşt'ün ardından yazıldığı göz önünde tutulursa bu kitabın nasıl bir perhiz uygulamasından doğduğu anlaşılır belki. Zerdüşt çardan daha da uzağa görür. Burada korkunç bir baskıyla uzağa bakmaya alışan, şımarık bir göz, en yakından olanları, çağı, çevremizdekini görmeye doğru itilmiştir. Kitabın bütün bölümlerinde, özellikle biçiminde, bile bile Zerdüşt'ü güçlü kılan içgüdülerden uzaklaşma görülür. Bu kitapta biçimde, amaçta susma sanatında bir incelme öngörüldü. Ruh biliminden isteyerek taş yüreklice biraz katıca yararlanıldı. Koca kitapta bir tek gönül okşayıcı söz bulunmaz. Bunların hepsi de dinlenmedir. İnsan Zerdüşt gibi avuç avuç iyilik dağıttıktan sonra kim bilir nasıl bir dinlenme gereğini duyar. Bir tanrı bilimci diliyle söylersek iyi dinleyin. Her zaman bir tanrı bilimci gibi konuşmam ben. Günlük işini bitirdikten sonra bir yılan kılığına girerek bilgi ağacının altında yatan tanrının kendisiydi. Böyle giderdi tanrılığın yorgunluğu. Her şeyi de pek güzel başarmıştı hani. Şeytan Tanrı'nın 7 günde bir aylaklığından başka bir şey değildir. Putların batışı. Çekişle nasıl felsefe yapılır? Bu yazı 150 sayfa bile tutmaz. Sevinçli ve uğursuz çınlar sesi. Gülen bir cindir o. Çok kısa bir süre içinde yazılmış. Kaç gün olduğunu söylemeye utanırım doğrusu. O ölü kitaplardan ayrıdır pek. Ondan daha özlüsü, daha bağımsızı, daha yıkıcısı, daha taş yüreklisi yazılmamıştır. Gözlerimin önünde her şeyin nasıl baş aşağı döndüğünü şöyle üstten olsun anlayabilmek için onu okumayı göze almak gerek. Başlığında yer alan put sözü bugüne kadar doğru dedikleri şeydir. Putların batışı eski doğruların sonu gelmiş anlamına gelir açıkça. Bu yazıda değinilmeyen tek bir gerçek, tek bir ülkü yoktur. Değinmek ne de saygılı, usluca bir söz. Buradaki putlar yalnız ölümsüz olan putlar değil, en gençleri, yanlışlık yüzünden en çok beli bükülenleri de söz gelişi, çağdaş düşünceler, büyük bir yel esiyor ağaçlar arasında. Yemişler, doğrular her yanda dökülüyor. Bu çok verimli bir güzün gönlünce har vurup harman savurmasıdır. İnsan doğrulara çarpmaktan sendeler. Kimini ezer üstüne basarak, öylesine dökülmüşler her yana. İnsanın eline aldıklarıysa kesindir. Kuşkuya değer bir şey yok. Doğrunun kesin ölçüsünü elinde tutan benim. Ancak ben karar verebilirim. İçimde ikinci bir bilinç büyümüş dersin. İstenç sanki üzerinde aşağı doğru yuvarlandığı bayırı aydınlatmak için bir ışık yakmış içimde. Doğruya varan yolun adına bayır demişlerdi. Artık o karanlık çabanın işi bitti. Dipnot 1. İyi insan o karanlık çaba, içinde doğru yolun ne olduğunu bilir anlamına gelen ve Goethe'nin Faust adlı eserinin gökyüzünde oyun bölümünden bir söz. Neden böyle bilgiyim? 4. Benim için çok önemli olan durumlarda bile düşman kazanmayı olmadı beceremedim. Bunu da biricik babama borçluyum. Hristiyanlıkla ne denli karşıt olursa olsun kendi kendimin düşmanı da olamadım üstelik. Yaşamımı alabildiğini inceleyin. Bana karşı kötü düşünceler besleyen çok az kimse bulursunuz. Bunlar da birkaç iz olmaktan öteye geçemez. Oysa buna karşılık benim için iyi düşünceler besleyenlerden kalan çok izler görürsünüz belki de. Denemelerim bile herkesin kötü izlenimler edindiği kimseleri yararınadır. Ben her ayıyı evcilleştirir, soytarıları adam ederim. Basel Lisesi'nin son sınıfında Yunanca öğrettiğim 7 yıl boyunca bir defacık bile ceza vermememi gerektiren bir olayla karşılaşmadım. Bende en tembeller bile çalışkan olmuştu. Kendi kendim olmam için hazırlıksız olduktan sonra rastlantılara her zaman karşı koyabilirim. Şu insan denen çalgı nasıl düzene konursa konsun, nasıl bir çalgı olursa olsun ondan dinlemeye değer bir şeyler çıkaramazsam hasta olduğum gündür. O çalgılardan kendilerini hiç mi hiç böyle dinlemediklerini kaç defa duymuşum ben. Savaşa gelince bambaşka bir şeydir o. Yaratılıştan savaşçıyım ben. Saldırmak bir içgüdüdür bende. Düşman olabilmek, düşman olmak, güçlü bir öz taşımak gerek bunun için. Kim bilir, her güçlü özde az da olsa bulunması gereklidir bunun. Direnme gerekir karşısında. Bu yüzden direnç arar. Nasıl öç alma ve hınç duyma tutkuları güçsüzlükten ayrı düşünülemezse, saldırganlık tutkusu da güçten ayrılamaz öyle. Söz gelişi kadın boyuna öç almak ister. Bu da başkasının acıları karşısındaki duygululuğu gibi güçsüzlüğünden gelir onun. Saldırıcı olanın gücü için kendine uygun bulduğu düşman bir ölçüdür. Her artış yaman bir düşman, çetin bir sorun aramakla kendini ortaya koyar. Savaşçı bile bile ele aldığı sorunları da karşılıklı bir vuruşmaya çağırır. Burada insana düşen bütün gücünü, esnekliğini, silah kullanmadaki bütün ustalığını ortaya koyan dirençleri, kendisine denk gelen düşmanları yenmektir. Dirençleri alt etmek değil. Erkekçe bir dövüşün ilk kuralı düşman karşısında eşitliktir. İnsan küçümsediği bir yerde savaşamaz. Buyruğu altına aldığı bir şeyi kendinden aşağı gördüğü yerde hiç savaşmamalı. Benim savaşçılık sanatımın 4 ilkesi vardır. Birincisi, yalnız üstün gelenlere saldırırım. Gerekirse üstün gelecekleri zamanı beklerim. İkincisi, kimseyle bağlantım olmayacak, tek başıma kalacağım. Yalnız kendi adıma yıkım getirebilecek şeylere saldırırım. Kamu önünde başıma yıkım getirmeyecek nitelikte bir davranışım olmadı. Doğru davranış için benim kesin ölçüm budur. Üçüncüsü, insanlara saldırmam ben. Onları genel ancak yavaş yavaş yayılan, yakalanması oldukça güç bir yıkım durumunu göz önüne sermek için bir büyüteç gibi kullanırım ben. İşte böyle saldırdım David Strauss'a. Dipnot 1. David Strauss, 1808-1874 Alman tanrı bilimcisi. Bağımsız, eleştiriye dayanan bir tanrı bilim kurmak için çalıştı. İncil'i inceledi. İsa'nın kişiliğinden çok iman konusu üzerinde durdu. Nietzsche'yi öfkelendiren düşünceleri içinde inanı, insan için gerekli, akla dayanan bir dine yararlı saymasıdır. Daha doğrusu vıcık vıcık olmuş bir kitabın Alman kültüründeki başarısına, o kültürü bu arada suçüstü yakalamışım. Wagner'e de böyle saldırdım. Daha açığı, şu incelenenlerle verimli olanları, geri kalmışlarla büyükleri karıştıran kültürümüzün yalan oluşuna, içgüdü melezliğine. Dördüncüsü, arkasında kişisel bir anlaşmazlık bulunmayan, geçmişinde kötü denemeler olmayan varlıklara saldırırım. Saldırmak benim iyiliksever oluşumun, arada bir de onlara karşı duyduğum borcum bir kanıtıdır. Adımı bir nesneyle, bir kişiyle ilişkili kılmam, onu saymam, onu seçerek üstün tutmam demektir. Yanında ya da karşısında olmak benim için birdir. Hristiyanlıkla savaşa tutuşmuşsam bu benim yapacağım bir iştir ancak. Çünkü onun yüzünden ne bir yıkımla karşı karşıya geldim ne de bir engelle. En koyu Hristiyanlar bile benden sevgilerini esirgemediler. Ben Hristiyanlığın aman vermez bir düşmanıyım. Ancak onun binlerce yıllık alın yazısı yüzünden kimseye de hınç duymamışım. Neden böyle akıllıyım? 11. Yer ve iklim sorunu beslenme sorununa yakından bağlıdır. Her yerde yaşamak kimsenin elinden gelmez. Bütün gücünü ortaya koymayı gerektiren, ödevleri yüklenen bir kimse için burada çok dar bir seçim alanı vardır ayrıca. İklimin metabolizmaya, onun ağırlaşmasına, hızlanmasına büyük etkisi vardır. Öyle ki yer ve iklim konusunda yanlış bir davranış insanın doğru yolu en az gören de o iyi insanın kendisiydi. Şakayı bırakalım, doğru yolu, şu yokuş yukarı giden yolu benden önce bilen yoktu. Kültüre duyulan umutlar, ödevler, oraya götüren yollar benimle başladı yeni baştan. Ancak benim onların muştulayıcısı, bunun için bir alın yazısıyım ben de. Söz konusu yapıtı bitirince hemen dev ödevim olan değerlerin yenilenmesi işine koyuldum. Eşsiz bir gurur içindeydim. Ölümsüzlüğümü kesinlikle biliyor, her an tunç levhalara bir alın yazısız şaşmazlığı içinde ard arda anlam dolu sözler kazıyordum. 3 Eylül 1888'de ön söz yazıldı. Sabahleyin ön sözü yazıp açık havaya çıktığımda karşımda en güzel gün vardı. Dupduru, yalım yalım renkler içinde bütün karşıtlıkları, güney ile buz arasındaki bütün geçişleri bir araya getiren ışıl ışıl bir gündü bu. Ancak bu 20 Eylül'de Sis Maria'dan ayrılabildim. Seller kesmişti yolumu. Sonunda o eşsiz yerin tek konuğu ben kalmıştım. Oraya duyduğum gönül borcundan dolayı ölümsüz bir at bağışlayacağım bende. Olayla dolu bir yolculuktan sonra gecenin oldukça ilerlemiş bir saatinde vardığım seller bastığı kumada bir de ölümle karşı karşıya gelişim oldu. 21. günü öğleden sonra şu benim denenmiş yerime, bundan sonra oturacağım Torino'ya geldim. Hiç vakit geçirmeden çalışmaya koyuldum. Yapıtımın bitirilebilecek dörtte biri kalmıştı daha. 30 Eylül günü büyük başarı, şu 7. gün. Po kıyısında bir tanrının dolaşması. Aynı gün putların batışına bir ön söz yazdım. Ben böyle bir güz yaşamadım hiç. Yeryüzünde böyle böyle bir şeyin olacağını sanmazdım doğrusu. İyi ile kötünün ötesinde. Jensetis von Gut und Böse, 1885-86. İyi ile kötü arasında savaşın dünyanın gidişini sağlayan bir gerçek çark olduğunu ilkin Zerdüşt görmüştü. Bu dünyaya çamur atanların zararları ne denli dokunucu olursa olsun, zararların en zararlısı iyilerin zararlarıdır. Ahlak konuları daha geniş ölçüde, özdeyişler içinde ele alınan bir yapıttır. İnsandaki kötü kavramının eski inançlardan geldiği görüşünü savunur. İnsan iyilik gibi kötülüğe de eğilim duyan bir varlıktır. Ancak insanı kötülüğe yönelten içinde bulunduğu toplum gördüğü köksüz, düzensiz eğitim öğretimdir. Özellikle tarih insanları birbirine düşman yapmanın, savaşların başlıca sorumlusudur. O kötülüğü aşılamak için gerçek amacından uzaklaştırılmıştır. Savaşlar birer kötülük kaynağıdır. Onları kışkırtan, çıkmalarına yol açan kötü bir tarih anlayışı. Tarihle ilgisi olmayan uydurma, yalancı bir tarih görüşüdür. İyilik insanın özünde aydınlatıcı, sevindirici, mutlu kılıcı bir eğilimdir. Onun geliştirilmesi, yayılması ancak ona engel olan güçlerin, baskıların ortadan kaldırılmasıyla olur. İnsanın doğaya uyması, onun özündeki gerçek gücü bulması gerekir. Bütün kötülüklerin kaynağı doğanın dışındaymış gibi ondan ayrı yaşamaktadır. Doğadan kopma, kötülüğe başlama demektir. Kötülüğün ikinci kaynağı da doğaüstü, doğa dışı, köksüz inançlar, sapkınlıklardır. Doğadan ayrılmış gibi yaşamaya koyulmak, insanın özünü yaratan olumlu geliştirici güçlerden kopmaktır. İşte insanın kendi kendine yabancılaşması da budur. Bu doğadan kopma ile başlar, öyle sürer gider. Nietzsche bu yapıtında iyi ile kötüyü birer töre sorunu olarak ele alır. Onlara insanın davranışlarının bütünlüğü içinde yeri verir. Ona göre olaylar, görünümler törece değildir. Kendi gerçek oluşları içinde sürer giderler. Ancak töreye dayanan, töre ilkelerine uydurulan yorumlar vardır. Törece görünümler yoktur ancak görünümlerin törece bir yorumu vardır demesi bu yüzdendir. İyi ile kötünün ötesi nedir denince buna şöyle bir karşılık verme gereği doğar. Sevgi. Nitekim sevgiden dolayı yapılan iyi ile kötünün ötesinde çıkar ortaya gerçekleşir. Derken insan özündeki derin sevginin bu iki değerin ötesinde olduğunu dile getirmek istiyor. Ancak bu sevgi günlük dilde kullanılan dar anlamda bir sevgi değildir. Bu bütün insan soyunu kucaklayan sınırsız derin bir sevgidir. Bu sevginin özünde insanı insan yapan sanatı, bilimi, kültürü yaratan geliştirici güç vardır. İnançlar iyinin sınırlarını daraltmış, kötününkileri ise alabildiğine genişletmiştir. İçgüdülerin gereğince kullanılmaması, onlara bir takım gereksiz dizginlerin vurulması, yollarından saptırılması da kötüye götüren nedenlerden biridir. İyi yanlış yorumu eski inançlarla, gelenek kalıntılarıyla değerlendirmek kötünün işini kolaylaştırır. Toplum iyi ile kötü denen iki gücün çarpıştığı bir ortamdır. Orada kimin iyi kimin kötü olduğunu en açık bir biçimde zaman ortaya koyar. Zaman bu konuda en doğru bir yargıçtır. İnsan çok mu çok saygısızdır Tanrısına karşı, artık günah işleyemez daha. Barbarlıktı bir tek olana karşı sevgi duymak. Çünkü bütün öteki varlıkları değersiz sayar böylesi. Böyledir işte Tanrı'ya karşı duyulan sevgide. Bunu yaptım diyor bellek. Bunu yapamadım diyor gururum. Katı yürekli olarak kalıyor böylece. Sonunda bellek ezik çıkıyor. Ne korkunçtur denizin ortasında susuzluktan ölmek. Siz de şu inandığınız gerçeği böylesine tuzlama zorunda mısınız? Böyle bol tuz emdiği var mı susuzluğun? İçgüdü evi ateşe veren öğle yemeğini de unutur. Evet, yemeği külde aradığı da olur insanın. Güzel bir ün için kendi kendini boğazlamayan kim vardır? Tutsak gönül özgür ruh. Gönlünü sımsıkı bağlayıp da dizgine vurursa insan ruhuna birçok bağımsızlıklar başlar. Önceden de söylemiştim bunu bir defa. Oysa inanan olmadı bana, uyan olmadı, bilen yoktu ki. Öylesine soğuk, öylesine bumbuz ki ortalık, parmaklarını yakıyor insan. Korku saçıyor niye değse el. Bu yüzden yalımlanıyor bir takım nesneler onun için. İnsanın olgunu çocukken oyun oynamadaki ağır başlılığını yeniden bulandır. Musikiyle varır insan öz tutkularının tadına. Sevgiyle kıskançlığın birlikte oynamadığı yerde biraz bayağıca oynar kadın. Bir caninin avukatları eylemin güzelim korkunçluğunu eylemde bulunanın bir başarısı olarak göstermede pek az görülen yeterli oyunculardır. Bir takım tavus kuşları vardır, bütün gözlerden gizlerler kuyruklarını. İşte budur onların gururu da. Törece görünümler yoktur ancak görünümlerin törece bir yorumu vardır. Aşırı duyarlılık hızlandırdı sevginin gelişimini. Bu yüzden kök cılız kaldı, sökülüp atıldı kolayca. Biri bir ebe arar düşünceleri için, bir başkası yardım edebilecek birini. İşte böyle çıkar ortaya iyi bir konuşma. Uyanıkken de uykudaymış gibi davranıyoruz. Alışveriş yapacağımız insanı buluyor, şiirleştiriyoruz. Sonra unutuyoruz birden. Karşı çıkma, yan çizme, tatlı tatlı kaşınma, alaya alma hoşluğu sağlığın açık belirtileridir. Bütün bağımsız kalışlar ise patolojiyi ilgilendirir ancak. Kendini öldürme düşüncesi güçlü bir avuntu aracıdır. İnsan onunla gelir ancak kötü bir gecenin üstesinden. En güçlü içgüdümüze şu içimizdeki zorbaya yalnız usumuz değil vicdanımız da boyun eğiyor ya. İnsan yeterince sevmiyor kendi bilgisini, bu yüzden hemen yayıyor başkalarını. Bize en yakın olan komşumuz değildir, komşunun komşusudur ancak. Her ulus böyle düşünür. Ozanlar yaşadıkları olaylara karşı utanmazdırlar, onlara yorumlarlar. Övmede çıkışmaktan daha çok tedirgin edici bir nitelik vardır. İnsan önünde sonunda tutkusunu sever, dileğini değil. Katı insanların yanında bir utanç olayıdır iştenlik, biraz da pahalı üstelik. Kaçarken bağışta bulunmak pek de insanca değil.